Ayrım 10. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 91. 6. Bölüm. Habeşe Hicret. El-Kamil İbni Esir, Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, Zadül Mead, İbnül Kayyım Çevzi. Müşriklerin Müslümanlara eza ve cefası günden güne artıyordu. Bu işkenceler dayanılmaz bir raddeye varmıştı. Hatta Müslümanlar ara sıra şehit bile veriyorlardı. Müşrikler masum Müslümanların kanlarıyla ellerini bulamaktan çekinmiyorlardı. Bu hal karşısında Müslümanların daha emin bir yere hicret etmelerine Hazreti Peygamber müsaade etti ve Habeşistan'a gitmelerini tavsiye eyledi. Orada bir hükümdar var, kimseye haksızlık yaptırmaz. Orası doğru ve emin bir yer. Allah başka bir kapı açıncaya kadar oraya gidin buyurdu. Hazreti Peygamber, İslam'ın sadık saliklerine hicret yeri olarak Habeşistan'ı seçmişti. Çünkü Arapların orayla ticaretleri vardı. Oranın ahvalini biliyorlardı. Müslümanların orada aç ve sefil kalmak tehlikesi yoktu. Üstelik Habeş hükümdarı adaletiyle de şöhret almıştı. Onun için Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmeye başladılar ve iki kafile halinde gittiler. İslam'da ilk hicret budur. Birinci kafile 11 erkek, 4 kadından ibaretti. Mekke'den gizlice çıkıp Kızıldeniz tarikiyle gitmişlerdi. Müslümanlar müşriklerin her nevi eza ve cefalarına katlanıyorlardı. Onları en çok üzen şey dini ibadetlerini serbestçe ifa edememeleriydi. Namazlarını gizli kılıyorlardı. Namazda aşikare Kur'an okuyamıyorlardı. Sonraları İslamiyet şevket ve kuvvet bulunca eski devirlerin bir hatırası olarak bazı namazlarda gizli Kur'an okumak usulü hep devam ettirilmiştir. Harem-i Şerif'te de yüksek sesle Kur'an okumaya müşrikler bir türlü razı olmuyorlardı. Hazreti Ebu Bekir gibi nüfuz ve mevki sahibi bir zat bile yüksek sesle Kur'an okumaktan men olunuyordu. İşte bu cihet Müslümanlara ağır geliyordu. Onun için dini ibadetlerini serbestçe istedikleri gibi icra edebilecekleri, Allah'ın dilediği gibi kulluklarını yapabilecekleri bir yere gidiyorlardı. Bu hicret hadisesi sadece müşriklerin eza ve cefalarından kaçmaktan ibaret değildi. Bunun ilerisinde büyük bir dini gaye de vardı. O da Müslümanlığı etrafa duyurmak ve yaymak. Bu sebepten müşrikler Müslümanlığın oradan intişarından ve orada kuvvet bulmasından korkmuşlar, Müslümanları orada da rahat bırakmak istememişlerdi. Müşriklerin böyle telaşa düşmesi bu hicretin taşıdığı yüksek ehemmiyeti belirten başka bir delildir. İlk kafile ki 11 erkek ve 4 kadından ibaretti. Bunların isimleri şunlardır. 1. Hazreti Osman. 2. Zevcesi Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye. 3. Ebu Huzeyfe bin Utbe. 4. Zevcesi Sehle. Ebu Huzeyfe'nin babası Utbe, Kureş elebaşılarından ve İslamiyet'in en amansız düşmanlarındandı. Oğlunu bir türlü rahat bırakmazdı. Onun için Ebu Huzeyfe babasından kaçarak hicrete mecburdu. 5. Zübeyir bin Avvam. 6. Musab bin Umeyr. 7. Abdurrahman İbni Af. Bu zat aşere-i mübeşşeredendi. Şura heyetine de dahildi. 8. Ebu Seleme Mahzumi. Zevcesi Ümmü Selma. 10. Osman bin Mazun, kafilenin reisi bu zattı. 11. Amire bin Rebia. 12. Zevcesi Leyla. Bunlar Sabıkîn-i evvelinden yani ilk Müslümanların birincilerindendir. 13. Hatip bin Amr. 14. Sehl İbni Beyza. 15. Abdullah İbni Mesud. İsimlerini sıraladığımız bu zatlar, Bilset'in 5. senesi Recep ayında Mekke'den gizlice çıkarak Kızıldeniz sahiline gelmişler, orada Habeşistan'a gidecek bir gemi bulmuşlar, adam başına 5'er dirhem ücret vererek Habeşistan yolunu tutmuşlardır. Müverrihler, umumiyetle fakir ve kimsesiz Müslümanların Habeşistan'a hicret ettiklerini söylerlerse de bu doğru değildir. Oraya hicret edenlerin içinde zengin fakir her sınıftan insan vardı. Mesela hicret eden ilk kafilenin isimlerini yukarıda sıralamış bulunuyoruz. Oraya göz atarsak onların içinde Hazreti Osman, Zübeyir, Musab, Abdurrahman bin Avf gibi şöhret ve mevki sahibi simalara rastlıyoruz. Bilakis bu kafilenin içinde Bilal-i Habeşi, Ammar ve babası Yasir gibi en insafsız işkencelere maruz kalan kimsesiz Müslümanları görmüyoruz. Asıl hicret etmesi gereken bu gibi Müslümanlar ya hicret vasıtasından mahrumdular yahut da gönüllerinde yanan iman aşkı bu fani eza ve cefaları hiçe sayacak dereceye yükselmişti. İlk giden kafilenin Habeşistan'da iyi karşılanması, orada sakin bir hayat sürmeye başlaması Müslümanlara ümit veriyordu. Ve bir sene sonra yani Bisset'in 6. senesi ikinci bir kafile daha Habeşistan yolunu tuttu. Rabbimiz Allah'tır dedikleri için doğup büyüdükleri yerlerinden ve yurtlarından çıkmak zorunda kalan bu insanlar dinlerini ve akidelerini korumak mukaddes gayesiyle yabancı illere gidiyorlardı. Bu kafilede analarından babalarından ayrılan müminler Allah'a diledikleri gibi ibadet edecek bir diyar arıyorlardı. Bu kafilenin başında Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in oğlu Cafer bulunuyordu. Bu ikinci kafile birincisinden daha kalabalıktı. Sayı hususunda tarihlerin ihtilafı varsa da 80 kişiden az olmadıkları muhakkaktır. Bunlar da sağ ve salim Habeşistan'a ulaşmışlardı ve orada aradıkları sükun ve serbestliğe kavuşmuşlardı. Kureyş bu hal karşısında telaşa düştü, kızdılar. Mültecileri geri almak için teşebbüse geçtiler. Bir takım hediyelerle Habeş kralı Necaşi'ye iki elçi gönderdiler. Müslümanları oradan geri çevirmesini Necaşi'den ve adamlarından rica ettiler. Çünkü Müslümanlar Habeşistan'da himaye görünce Arabistan halkının İslamiyet'e girmesi daha kolaylaşırdı. Böylelikle müşriklerin İslamiyet'in önüne çekmek istedikleri set yıkılır, İslam'ın feyzi her tarafa yayılırdı. Bu ise müşriklerin istemedikleri bir şeydi. Amr bin As ve Abdullah İbni Ebi Rebia'dan müteşekkil Kureyş elçileri Habeşistan'a gittiler. Kızıldeniz'in karşı yakasına geçerek Mısır Fatihi olacak olan Amr bin As şimdi aynı denizi aşarak Müslümanları takibe gidiyordu. Vardıklarında Habeş kralına, saray adamlarına, ruhani şahıslara, keşişlere nice kıymetli hediyeler takdim ettiler ve Müslüman muhacirlerinin geri çevrilmesini dilediler. Bizden bir takım kısa görüşlü kimseler, akılsız çocuklar dinlerini bırakarak buraya geldiler. Onlar sizin dininize de girmiş değildirler. Ne bizim ne de sizin tanımadığımız yepyeni bir din ortaya çıkardılar. O dine girdiler. Bunların babaları, amcaları, akrabaları eşraftandır. Bunları geri istiyorlar. Bunların aklı ermiyor. Elçiler böyle diyerek maksatlarını açıkladılar ve hediyeleri takdim ettiler. Keşişler hediyeleri alınca Müslümanları geri çevirme hususunda elçilere yardımda bulunacaklarını vaat ettiler ve elçilerin taleplerini haklı buldular. Fakat Necaşi, Müslümanların reyini almadan, kendisine iltica edenleri bir defa olsun dinlemeden, böyle mühim bir işe karar verecek adamlardan değildi. O hakikaten haksızlık yapmayan bir hükümdardı. Hazreti Peygamber'in Müslümanlara Habeş'e hicret etmelerini tavsiye ederken dediği gibi, o insanlık hukukuna riayet eden bir hükümdardı. Bu elçiler gelinceye kadar, kendisine iltica eden bu adamların dini hakkında fazla malumat almak lüzumunu hissetmemişti. Onların dini işlerine neden karışsın, vicdanlarına neden tahakküm etsin? Fakat şimdi vaziyet dinlerini sormayı icap ettiriyordu. Acaba bu elçilerin dedikleri doğru muydu? Müslümanlara sordu. Sizin bu dininiz nedir? Anlatın dedi. Müslümanlar namına Ebu Talib'in oğlu ve Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer cevap verdi. İbni Esir'in nakline göre şunları söyledi. Ey hükümdar, biz cahiliyet üzere olan bir kavimdik. Putlara tapardık, laşe yerdik, fuhuş işlerdik, akrabalara küserdik. Komşular hakkına riayet etmezdik. Zayıf, güçlünün esiriydi. Biz bu hal üzereyken Allah içimizden birini peygamber gönderdi. Nesebi ve asaleti, sadakat ve emaneti, şeref ve namuskarlığı hepimizce malumdur. O, bizi bir Allah'a ibadete davet ediyor. Atalarımızın tapına geldikleri putları, ağaç ve taş parçalarını terk etmemizi söylüyor. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı bildiriyor. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten, dil tecavüzünden nehyediyor. Allah'a ibadet edip ona hiçbir suretle şirk koşmamayı emrediyor. Namaza, sadaka ve ihsana, oruca davet ediyor. O zaman Ramazan orucu henüz farz kılınmadığına göre bu aşura orucu ve nafile oruçlar olacak. Biz de ona inandık, getirdiği dine tabi olduk. Allah tarafından getirdiklerini tasdik ettik. Onun emrettiği veçile ibadet ettik. Onun haram dediğini haram bildik, helal dediğini helal tanıdık. Bundan dolayı kavmimiz bize düşman kesildi. Bize türlü türlü işkenceler yapmaya kalkıştılar. Bizi dinimizden çevirip yeni putlara ibadete zorladılar. Bize zulmettiler. Tazik ve şiddetleri arttı. Bizimle dinimiz arasına giriyorlar. Allah ile kulu ayırmak istiyorlar. Biz de onlardan kaçarak sizin ülkenize iltica ettik. Size sığındık. Sizi başkalarından daha iyi gördüğümüz için burayı tercih ettik. Sizin komşuluğunuzu başa devlet bildik. Sizi emin bulduk. Sizin nezdinizde zulme uğramayacağımızı, haksızlık görmeyeceğimizi umduk. Cafer'in bu sözlerini dinledikten sonra Necaşi, peygamberlerine vahyolunan ayetleri dinlemek istediğini söylemiş, bunun üzerine Cafer ona Meryem suresinden şu ayetleri okumuştu. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'ya işaret etti. Onlar, beşikte olan bir çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. İsa dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. Bana o kitap verdi, beni peygamber kıldı. Her nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Sağ olduğum müddetçe bana namaz ve zekatı tavsiye etti. Anam hakkında da hayırlı olmayı tavsiye etti ve beni cebbar ve şaki kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar bahsolunacağım gün benim üzerime selamet vardır. Meryem Suresi ayet 29-33. Bu ayetler onların İncil'den bildiklerine uygundu. Onun için Necaşi, bunlar İsa'ya gelen kelam ile aynı menbaadan coşan, aynı nurdan fışkıran ışıklar, dedi. Elçilere dönerek, bunları size teslim edemem, geri iade edemem, böylece bilin, dedi. Akşam olunca Amr bin As arkadaşına, bunları Necaşi'nin gözünden öyle bir düşüreyim ki, dedi ve daha insaflı olan Abdullah İbni Ebi Rebiya'nın rey-i hilafına, Necaşi'ye Müslümanların İsa hakkında garip şeyler söylediklerini arz etti. Bunun üzerine Necaşi, Müslümanlardan bir kısmını huzuruna davet ederek, Hz. İsa hakkında ne dediklerini sordu. Müslümanlar namına söz alan Cafer, biz Müslümanlar, Hz. İsa Allah'ın kulu ve peygamberidir. Ruhullah'tır, Meryem'i Azra'ya ilka ettiği kelimesidir, diyoruz, diye cevap verdi. Necaşi eline bir çubuk aldı ve yere bir çizgi çizerek, bizim ile sizin aranızda şu çizgi kadarcık bir fark var, dedi. Bu sözleri duyduktan sonra Müslümanları daha çok sevdi. Müşriklere iade etmek şöyle dursun, onları eskisinden daha ziyade himaye etmeye başladı. İşte böylece Müslümanların geri çevrilmeleri için giden Kureyş heyeti Habeşistan'dan eli boş olarak döndü. Habeşistan'da Müslüman muhacirler yerli halk ile çok iyi geçinmişler, onların sevinçleriyle sevinmişler, elemlerini kendilerine dert bilmişlerdir. Hatta bir aralık Habeşistan harbe girmek zorunda kalmıştı. Müslümanlar Habeş ordusuna katılarak onlara yardım etmek istemişler ve neticede Habeşliler zaferi kazanmışlardı. Onlarla birlikte Müslümanlar da bu zafere sevinerek bayram yapmışlardır. Müslümanlar Habeşistan'da böylece yaşayıp dururken etrafa Mekkelilerle Müslümanlar uyuşmuşlar, müşrikler Müslümanlığı kabul etmişler diye bir şaia yayılmış. Ve bu haberi duyunca Habeşistan'daki muhacirler ana yurtlarına dönmek istemişlerdi. Fakat Mekke yakınına geldiklerinde bu haberin aslı olmadığını anlayarak bir kısmı yine Habeşistan'a geri dönmüşler ve ta Medine'ye hicret sonuna kadar orada kalmışlar ve bir kısmı ise tebliğli kıyafetle gizlice Mekke'ye girmişlerdi. Muhacir Müslümanların Habeşistan'da duydukları mesele Garanik kıssası ile ilgilidir. Bu kıssanın aslı faslı nedir? Onu az sonra izah edeceğiz. Hazreti Hamza Müslüman oluyor. Tarihül Kamil, İbni Esir, Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, Kıssası Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa. Bilset'in 6. yılındaydı. Hazreti Peygamber bir gün Safa Tepesi'nde otururken Ebu Cehil oradan geçti. Ortada sebebiyet verecek hiçbir şey yokken Resul-i Ekrem'e küfretti. edep ve terbiyeye aykırı bu gibi şeylere cevap bile vermeye tenezzül etmeyen o insanlık örneği Resul-i Kibriya bittabi hiç ses çıkarmadı. Çünkü sefihe cevap sükut ile daha beli olur. Abdullah İbni Cüda'nın cariyesi o civardaymış. Ebu Cehil'in Hazreti Muhammed'e küfrettiğini işitmişti. Hazreti Peygamber'in amcası Hamza o gün avdaymış. Avdan dönerken cahiliyet adeti üzere okunu yayını bırakmadan tavaf için Kabe'ye gidiyordu. Abdullah'ın cariyesi yolda Hamza'ya rastlayınca o gün geçen hadiseyi ona söyledi. Hamza henüz Müslümanlığı kabul etmemişti. Fakat kardeşinin oğluna güpegündüz ağız dolusu küfür edildiğini işitince karabet gayretiyle harekete geldi. Hemen Kureyş'in meclisine giderek Ebu Cehil'e hitaben, "Benim kardeşimin oğluna söğüp hatırını inciten sen misin?" dedi ve yayını Ebu Cehil'in başına indirdi. Orada bulunanlar Kureyş'in ulusu sayılan Ebu Cehil'e böyle muamele eden Hamza'ya hücum edecek oldular. Fakat böyle bir şeyin nereye varacağını çok iyi bilen Ebu Cehil, "Bu cin gibi mahluk, dokunmayınız. Hamza'nın hakkı var. Zira ben onun kardeşinin oğlu hakkında fena sözler söyledim." dedi. Ve böylelikle Hamza'yı başından savdı. O gittikten sonra kendi yaranına dönerek, "Aman ona ilişmeyin, varıp hiddet ile Müslüman olur, onunla Muhammediler kuvvet bulur." dedi. Hamza, Kureyş içinde değerli ve saygılı bir adamdı. Üstelik hiçbir şeyden yılmaz, yiğit bir kahramandı. Vaka henüz Müslüman olmamıştı. Aşiret ve kabile gayretiyle kardeşi oğlu uğrunda her şeyi gözüne almıştı. Ebu Cehil'in taraftarları çoktu. Fakat Araplar arasında bir kavga başlarsa Hamza tarafını tutanların Müslümanlarla bir olacakları şüphesizdi. Bu ise Ebu Cehil'in hiç istemediği bir şeydi. O bütün gücüyle Müslümanların kuvvet bulmamasına çalışıyordu. İşte bu gibi düşüncelerle Hamza başını yardığı halde ses çıkarmamış, yatıştırma siyaseti gütmüştü. Hazreti Hamza bu hadise üzerine derhal Müslüman olmuştu. Hazreti Ömer Müslüman oluyor. Yukarıda gösterilen aynı eserler. Hazreti Hamza'nın İslamiyet'i kabulünden sonraydı. Kureyş Darü'n-Nedve'de büyük bir toplantı yapmışlar. Günden güne adetleri çoğalan Müslümanlar hakkında bir tedbir almak, karara varmak için hararetli konuşmalar yapıyorlardı. Toplantı çok heyecanlı geçiyordu. Çünkü iş mühimdi. Nihayet Ebu Cehil'in teklifi üzerine Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu korkunç kararı kim tatbik edecekti? Din davası bir yana dursun, Haşimoğullarının kan davası güdecekleri şüphesizdi. Kureyş, kabile gayreti yüzünden kan davasına kalkışırlar korkusuyla ilk günden beri böyle bir hareketten kaçınmıştı. Fakat Müslümanların adedinin çoğalıp günden güne kuvvetlendiklerini görünce en sonunda bu tehlikeli karara varmıştı. Bu kararın tatbikini Hattab'ın oğlu Ömer'e verdiler. "Haydi Hattab oğlu, görelim seni," dediler. Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Ailesi tevhid dini hakkında bir fikir sahibi sayılırdı. Ömer'in eniştesi olan Said'in babası Zeyd putperestlikten kaçınanlardandı. Yukarıda kendisini böyle tanıtmıştık. Said, Ömer'in hem amcası oğlu hem de eniştesiydi. Kız kardeşi Fatma da Müslüman olmuştu. Bu ailenin mühim bir siması olan Nuaym bin Abdullah da Müslümanlığı kabul etmişti. Fakat Ömer, Müslümanlığa düşman olanlarla beraberdi. Şimdi Darü'n-Nedve bu korkunç kararın tenfizini ona yüklüyordu. Hemen kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa Tepesi'nin yolunu tutup Darül Erkam'a doğru yollandı. Ömer gidiyordu. Nereye ve ne yapmaya? Hakikatte onu Allah'tan başka kimse doğru olarak bilmiyordu. Kendisine sorulunca Ömer tereddütsüz olarak "Muhammed'i öldürmeye gidiyorum," diyordu. Fakat o bu sözü söylerken mukadderat ona gülüyordu. O Muhammed'i öldürmeye değil, kendisini Müslümanların arasına katmaya gidiyordu. Düşmanlarının yanına değil, dostlarının yanına gidiyordu. Ehlullah ve Ashab-ı Resulullah arasına giriyordu. Giderken yolda Nuaym bin Abdullah'a rast geldi. Nuaym baktı ki Ömer kılıcını kuşanmış, hiddetli hiddetli gidiyor. "Hayrola Hattab oğlu, nereye böyle?" diye sordu. O da, "Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum," cevabını verdi. Nuaym, vallahi müşkil bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in ashabı onun başı ucunda dolaşıyor. Ona yol bulmak güç. Farz et ki bir yolunu bulup Muhammed'i öldürdün. Abdümenaf oğulları seni yeryüzünde elini kolunu sallayarak gezmeye hiç bırakır mı? Ömer bu sözlere alındı. Sen de Muhammed'den yana oluyorsun öyle mi? Dedi. Nuaym, ya Ömer sen beni bırak, evvela kendi ailene bak, dedi. Senin enişten ve amcan oğlu olan Said bin Zeyd ve eşi kız kardeşin Fatma Müslümanlığı kabul ettiler. Ömer bu duyduklarına inanmak istemedi. Fakat içine de bir şüphe düştü. Safa'ya giderken köşe başını dönerek kız kardeşinin evine uğradı ve sert sert kapıyı çaldı. 10. ayrımın sonu, sayfa 98.